Ayrım 10.
Onları Allah'ın indirdiği aşağılık ve helak mertebelerine indiriniz. Çevresindekiler zamanın ünlü ve muktedir bir İslam komutanına hitaben yukarıdaki sözleri söyleyerek kin ve nefret şehvetini kışkırtan konuşmalar yapar. Bu komutan da emir vererek orada bulunan ne kadar kin duyduğu adam varsa hepsini öldürtür. Daha sonra öldürttüğü bu insanların üzerine bir örtü koydurarak cesetlerin üstünde yemek yer. O sırada altta yatan henüz ölmemiş yaralıların iniltilerinin geldiğini en güvenilir kaynaklar yazmaktadır. İşte bugünün güç sahiplerine tarihin sunduğu ibret belgesi. Tarih bunun için okunmaya değerdir. Abbasi devletinin kurucusu ve ilk halifesi Saffa, Emevi sülalesinden Süleyman'ı affedip kendisine iltifatlarda bulunduğu bir anda şair Sudeyf şöyle bir şiir okur. Adamların bugünkü tavırları seni aldatmasın. Zira onların kaburga kemiklerinin altında gök gürültüleri saklıdır. Kılıcını çek ve Emevilerden bir tek kişi kalmayıncaya kadar affetmeden öldür. Bu şiiri dinleyen Süleyman, beni öldürdün ihtiyar diye söylendi. Affedilmiş Süleyman bir süre sonra da tahmin ettiği gibi vahşice öldürülür. İktidar öyle bir canavardır ki zincirini gevşeteni parçalar. Öyle ki rakip yatsa da elleri kelepçeli bir mahkum olsa da tehlikelidir. Sen onu ortadan kaldırmazsan o seni bir gün ortadan kaldırır. Sen onu affedersen o seni affetmez türünden korku ve hezeyanların maliyetini iliklerine kadar hisseden yakın geçmiş, bütün dramatik sahneleriyle orada öylesine durmaktadır. Bir otorite korkuyu hissetmiş, güvensizliği sezmiş ve hırslanmışsa, canavarların dahi başvurmayacağı yöntemleri rahatlıkla kullanabilir. Yaşlı dünyamız, kinini siyasetinin odağı yapan onca zalimi konuk etmiştir. Mervan bin Muhammed öldürüldükten sonra başı kesilerek Saffah'ın önüne konmuştu. Bunu gören Saffah secdeye vararak, ''Beni sana üstün kılan Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun ki Allah sen ve akrabalarındaki intikamımızı bırakmadı.'' dedi. Daha sonra da şu beyti okudu. ''Onlar benim kanımı içselerdi kanmazlardı. Gerçek şu ki onların kanı da benim kinimi dindirmedi.'' Abbas halifesi Saffah'ın şu sözleri de bağlılığın korku ve ödüle bağlı olduğunu göstermektedir. Maaşlarınızı bugünden itibaren 100'er dirhem artırmış bulunuyorum. Buna karşı siz de yükümlülükleriniz hususunda dikkatli olunuz. Biliniz ki ben hem bol bol veren hem de helak edip intikam alan bir insanım. Ödüllendirir gibi cezalandıran bir tavır siyasi intikam hareketlerinin odağını oluşturmaktadır. Aynı anda önce okşayıp sonra tehdit etmek, psikolojik belirsizlik üretmektir. Herkes için olmasa da büyük bir çoğunluk için iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar sözü doğrudur. Yine tarih, iktidarı ele geçirmek, tahta oturmak, koltuğa geçmek için mücadele verenlerin çoğu kez dini ya da ahlaki bir kaygılarının olmadığına yüzlerce defa şahitlik etmiştir. Gücü ele geçirmek için savunduğu ahlaki ve insani fikirleri, amacına ulaştıktan sonra paspas gibi çiğneyen krallar, tiranlar ve liderlerle doludur arşivler. Geçmişte insanlık için, Allah rızası için, adalet için, hakkaniyet için mücadele ettiğini iddia edenlerin, esasta imtiyaz için meydan savaşı verdikleri anlaşılmıştır. Temelde iktidar mücadelesi, imtiyaz mücadelesidir. Diğer yandan, siyasi mücadelenin başarıdan başka yasası yoktur. Ancak emir altındakilerin, emir verenlerin şanını, şöhretini, cesaretini ve nihayet gücünü gölgede bırakacak kadar başarılı olmaya da hakları yoktur. Liderler kendilerini yükselten merdivenleri hep çiğneyerek yükselirler. Liderlerinin yükselmesi için merdiven olanlar olduğu gibi, o merdivenleri çiğneyen ancak basamakları ezmeden yükselen liderler de yok değildir. Bu olgu doğal hayatta da böyledir. Örneğin en önde giden karıncalar önlerine bir çukur çıkınca onu ölerek doldururlar. Son gelen karıncalar da bu ölü karıncalar üzerine basarak geçerler. Bundan amaç kendilerinden sonra gelen karıncalara iyi bir geçiş ortamı sağlamaktır. Uğruna ömrünü tahsis ettiği, çilesini çektiği, hatta yüce halifesi Mansur için onca cinayet işlediği, kahraman ilan edildiği günlerin ardından başına gelecekleri önceden hisseden Ebu Müslim, zamanın halifesi Mansur'a kendisini yanına çağırdığında şöyle bir mektup yazar. Şu anda Allah, halife efendimize yenmediği bir düşman bırakmamış bulunuyor. Ben Sasani krallarının şöyle dediklerini işitmişimdir. Komutanlardan en çok korkulması gereken zaman, savaşların bittiği zamandır. Biz sizin yakınınızda olmak istemiyoruz. Bu kadar açıklıkla durumu sezen Ebu Müslim, yine de halife Mansur'un yanına gider ve elini öper. Halife önce Ebu Müslim'in belindeki kılıcı kendi eliyle teslim etmesini sağlar. Sonra da Müslim'in öptüğü el onu orada parçalatarak öldürür. Siyasi intikam başka hiçbir intikama, yine siyasi kin başka hiçbir kine benzemez. O bakımdan birçok despotik zalim öldürdüğü mazlumların manevi huzurlarının önünde saygıyla eğilirken, birçokları da cenazelerinin önünde ağlamışlardır. Suç onlarda değil, iktidarın kanunundadır. Zira bir kın iki kılıcı, bir omuz iki başı taşıyamaz. 4. Türkiye'de iktidar kim? Ünlü Türk düşünürü Farabi lideri reisi evvel, yani emir almayan kişi olarak tanımlamaktadır. Eğer görünür lider bir başkasından emir alıyorsa, emir aldığı kişi gerçek lider olur. İktidar muktedir olmaktan, hükümetse hakim olmak kökünden gelir. İktidarlar da bu anlamda kendi güç ve iradeleriyle emir vermek ve karar almak konumunda olan egemen unsurlardır. Formel, biçimsel bir iktidar, bir takım güç odaklarının etkisi, baskısı veya yönlendirmesiyle istemediği, uygun görmediği ya da yanlış olduğunu inandığı şeyleri yapıyorsa, onun iktidar erkini elinde tuttuğu tartışılır hale gelmiş demektir. Konuyu daha da anlaşılır kılacak bir fıkrayla iktidar konusuna açıklık getirelim. Osmanlı'nın son dönemleridir. Trabzon'daki Rus konsolosu sık sık Trabzon valisinin işlerine burnunu sokar. Vali Bağbali'ye Rus konsolosunun davranışlarını şikayet ederek alınması gereken tedbirleri sorar. Bağbali verdiği cevapta sürekli itidal tavsiye eder ve valiye idari maslahat et diye talimat gönderir. Valinin Bağbali'ye her yazdığında aldığı cevap aynıdır. Bunun üzerine vali artık Bağbali'ye hiçbir bilgi vermez ve şikayette de bulunmaz olur. Aradan uzunca bir süre geçer. Bu defa Bağbali valiyi arar. Trabzon'daki durumu sorar. Valinin cevabı çok kısa olur. İdareyi maslahat et, idareyi maslahat et dediniz. Biz de öyle yaptık. Şimdi idare Rus konsolosunda, maslahat da bizde kaldı diye cevap verir. İktidar boşluk affetmez. Bir iktidarın kararsız, korkak, ürkek, çekingen ve tereddüt içinde olması demek, zaaf içinde olması demektir. Bu zaafı da bir takım unsurlar sömüreceklerdir. Sandıktan iktidar olarak çıkmak kuşkusuz çok önemlidir. Ancak bu, gerçek anlamda iktidar olmak için yeterli değildir. Türkiye'de anayasal kuruluşların farklı, bilginin ayrı, demokratik kitle örgütlerinin başka, basın ve yayın kuruluşlarının ise daha değişik düzeyde iktidarları söz konusudur. Türkiye'de son 50 yıldır siyasi iktidar başka ellerde, ekonomi, hukuk, ilim ve örgütlenme iktidarı ise daha başka ellerdedir. Ülkedeki istikrarsızlığın en önemli sebeplerinden birisi de budur. Hükümetler siyasi zaferleriyle mağrur, adeta fil dişi kuleden, baskı gruplarını hiçe sayarak mutlak bir iktidar gibi hareket etmektedir. Parlamento dışı unsurlar üzerinde iktidar sahibi olan unsurlar da fiili iktidar gibi hareket etmekte hiçbir sakınca görmemektedir. Daha açık bir tabirle, gazeteci milletvekili, milletvekili ise gazeteci gibi davranmaktadır. Türkiye'de yarım yüzyıldır görüntüde sağ, gerçek anlamdaysa sol iktidardadır. Türkiye'de halktan, ülke gerçeklerinden ve yerel değerlerden kopuk bir sol anlayış vardır. Sol, kendini halkı terbiye etmekle görevli saymaktadır. Ülkenin en büyük handikaplarından birisi de budur. Halkı temsil etmeyen, ona tepeden bakan, ceberrut ve buyrukçu bir tavrı siyasetinin özü yapan sol partiler, iktidar olma umutlarını kaybettikleri için, yaklaşık 47 yıldır siyasi iktidarı başka yollardan ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Halka rağmen halkı adam etmek gibi amansız bir hastalığa tutulmuşlardır. Bu doğrultuda siyasi iktidarlara yönelik her türden tavır, sol tarafından alkışlanmakta ve tasvip görmektedir. Bazen laiklik elden gidiyor diye ordu darbe yapmaya çağrılırken, hükümetin basının çanak çömlek kampanyasına yönelik düzenlemelerinde bile sol siyasiler kap kacak kampanyalarını desteklemektedirler. Bu kafanın sahipleri, muhalefeti, hükümetlerin yaptıklarına kötü, yanlış ve beceriksiz demekten ibaret olarak görmüşlerdir. Son zamanlarda sol muhalefet, ezilenin, sömürülenin, emeğin sorunlarını dile getirmeyi de bir yana bırakmış, sermayenin ürettiği raporlar üzerinde gündem yakalamaya çalışmaktadır. Solun ideolojik, sosyolojik ve politik hezimetine karşı, bugün ülke yönetimindeki bürokratik kadroya her şeye rağmen büyük ölçüde hala sol ideoloji egemendir. Hükümetlerin özelleştirme yönünde aldıkları kararlar her defasında Anayasa Mahkemesi'nden dönmekte, YÖK'e yönelik düzenlemeleri içeren kararlar aydınların tepkileriyle karşılanmaktadır. İşin ilginç yanı, daha önce YÖK'ün tümüyle kalkmasını isteyenler, hükümete karşı YÖK'ün mevcut statüsünü savunmak durumunda kalmışlardır. İlke ve ülkülerle hareket bir yana bırakılmış, zümre ve birey menfaatleri savunulmaya başlanmıştır. Burada anlaşılması gereken husus şudur. Demokratik hukuk devletinde son derece önemli olan, bilgi iktidarını temsil eden üniversiteler, hukuk ehliyetini gösteren anayasal kuruluşlar, örgütlenme iktidarını temsil eden sendika, dernek ve diğer kitle örgütleriyle görsel iktidarı sol elinde tutmaktadır. Türkiye'de erk bakımından davul başkasının tokmakta bir başkasının elinde bulunmaktadır. Aslında bu durum toplumda sosyal bir uzlaşma, denge ve istikrar meydana getirmesi bakımından faydalı da olabilirdi. Ancak Türkiye'de adına demokratik kitle örgütü denilen baskı grupları, çoğu kez geniş halka kitlelerinin özlemlerini değil, bir avuç Sezar'ın menfaatlerinin sözcülüğünü yapmaktadır. İktidar eşittir bir fikir sistemi artı teşkilat, artı propaganda, artı para, artı kuvvet gibi bir eşitliği anlatır. Burada eksik olan bir unsur iktidarın egemen olma yeteneğini zaafa uğratır. Türkiye'de gözden kaçan bu husustur. Demirel iktidarları, özel iktidarları ve Erbakan iktidarlarının yıllarca halka neredeyse bir tek gökteki güneşi yere indireceklerini vaat etmedikleri kaldı. Faizi kaldıracak, vergiyi kaldıracak, parayı kaldıracak, İsrail'i, Avrupa Birliği'ni dize getireceklerini vaat ettiler. Görünürde iktidar oldular. Bir lojman satma, türban takma ya da bir çanak çömlekle ilgili basın yasasını çıkartmayı bile beceremediler. Siyaseti halka ağzına ne gelirse bol keseden vaat etme, sonra da hasbelkader iktidar olursa neden söylediklerini yapamadığını anlatma sanatı olarak algılayanlar, iktidarı ve Türkiye gerçeklerini bilmemektedirler. Türkiye'de 50 yıldır sağ iktidarlar, Osmanlı'nın son döneminin Trabzon valisi gibi davranmaktadırlar. Yani idare-i maslahatın iktidar olma yöntemi olduğunu sanıyorlar. Bir gün gerçekleri gördüklerinde idarenin başkasında, kendi ellerinde ise maslahatın kaldığını çok acı bir şekilde anlayacaklardır. 5. Kullanılanlar ve kullananlar. Hikaye 1898'de İstanbul'a gelen Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Abdülhamit'e teklif ettiği askeri ittifakın reddedilmesiyle başlar. Sultan bu anı hatıratında anlatırken, ülkenin yüksek menfaatler için bu teklifi reddettiğinde ürperdiğini ve sonunun geldiğini hissettiğini yazmaktadır. Sonuçta Almanlar Jön-Türklere ve bölücü bütün akımlara aktif destek vermeye başlarlar. 1908'e gelindiğinde Makedonya'da başlayan isyan, İstanbul'da Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle sona erer. 2. Abdülhamit'i tahttan indiren ihtilale en fazla sevinenlerin başında 2. Wilhelm geliyordu. İhtilal haberi kendisine kaygılı ve heyecanlı bir şekilde geldiğinde, olup bitenlerden haberdar olduğu için gayet sakin bir biçimde, korkulacak bir durum yoktur. İhtilali Alman taraftarı subaylar yaptı, bunlar Almanlar gibi düşünüyorlar şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur. Türkiye'deki son ihtilal olan 12 Eylül hareketi yapıldığında ise bu defa durumu yakından izleyen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Mehmet Ali Birand 12 Eylül isimli eserinde darbenin Amerika'daki ilk yankılarını şöyle anlatmıştır. 12 Eylül 1980 darbesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Carter'a "Senin çocuklar darbe yaptı" şeklinde duyurulmuştu. Amerika'da ilk önce Milli Güvenlik Konseyi Türk Masası sorumlusu Paul Henze darbeden haberdar edilmişti. "Paul, seninkiler nihayet yaptı." "Kim benimkiler? Neden bahsediyorsunuz? Senin generaller Türkiye'de darbe yaptılar." "Oo, öyle mi? Çok memnun oldum." Sonra da Kennedy Carter'da Dam'daki kemancı müzikalini seyreden Başkan Carter'a telefonla ulaşıldı. Türk ordusunun komuta heyeti Ankara'da yönetime el koydu. Herhangi bir kuşku veya kaygıya gerek yok. Müdahale etmesi gerekenler etti. Başkan haberi alınca sevindi. Teşekkür etti, iyi geceler diledi. Müzikali seyretmeye döndü. Dünya üzerinde büyük oynayan güçlerin Türkiye'yi çok yakından izlemenin de ötesine geçerek mutlaka ülkedeki iç ve dış politik yönelimlerin kontrolünü ellerinde tuttukları ya da tutmak istedikleri bilinmektedir. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır. Bunun sebebi Türkiye'nin jeopolitik durumu, tarihi birikimleri, kültürel sınırları ve büyük devlet olma işaretleri vermesidir. Onun için bugün Türkiye'de vuku bulan olayları dışarıdan, dünya gerçek ve gereklerinden soyutlayarak anlamak mümkün değildir. Türkiye, dünya üzerinde etkinlik kurmak amacında olan bütün ülkelerin üzerinde hesap yaptığı, bunun içinde doğrudan ya da dolaylı olarak dikkatle izledikleri en önemli ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemiz yabancı servislerin, misyonerlerin, kargo kültür unsurlarının hesaplaşma alanıdır. Birileri Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi bugün de oyuna getirme peşindedir. Ülke skandallarla, dramlarla, senaryo ve kurgularla enformasyon çöplüğüne döndürülmüştür. Gerçekler görüntülerle, önemli daha az önemliyle, iç dışla karıştırılır olmuştur. Türkiye'de güneş her gün yeni bir skandalın üzerine doğar hale gelmiştir. Geleceğiyle hesaplaşmaya vizyonu ve yüreği müsait olmayan yöneticiler, geçmişiyle hesaplaşmayı uygun görmektedirler. Ülkenin geleceğini planlamakla görevli olanlar, geçmişi planlamaya kalkmaktadır. Ülke yönetimine hakim olanlar, geçmişin planlanamayacağını bilecek kadar basiret sahibi değillerdir. Dış odakların gelişme, kalkınma, ilerleme ya da gerileme ve çözülmemizi bu kadar yakından izlediği tarihi bir gerçek olarak karşımızda dururken, aynı hataları yüzlerce defa tekrarlama hastalığından kurtulamamış olmamız düşündürücüdür. Adam olmak için birilerinin düdük çalmasını beklemek akıllı insan tavrı değildir. İhtilal zamanında sus pus kesilen, ağzı var dili yok haline gelen basının, özgürlükler döneminde sorumluluk şuuru içinde hareket etmeyi neden beceremediği anlaşılır gibi değildir. Demokrasiye, özgürlüklere, hukuka ve insan haklarına üniform kılıf giydirenler şunu iyi bilmeliler ki, bir gün başkaları da onlar için yeni biçim bir form giydirmeye kalkabilir. Bu ülkenin basını ya da güdümlü aydınları, adeta gerçeklerin bütününe karşı kör, sağır, dilsiz ve kayıtsızdırlar. Gerçekle görüntüyü, dışla içi kullanılmakla kullanmayı fark edemeyecek kadar nadan kişilerin, bu ülkenin kurumlarının başında olmalarından daha büyük talihsizlik olamaz. Ülkeyi emperyalist güçlerin kullandığı muz cumhuriyeti olmaktan çıkaracak olan tek şey, üzerinde yaşayanların artık oyuna gelmekten bıktıklarını göstermeleri olacaktır. Ülkeyi yönetenler, Amerika, Almanya ya da İran desteğini sağlayarak ayakta kalmaya çabalama gayretinden çıkıp, millete dayanmak ve onunla bütünleşmek zorundadır. Zira bir zamanlar Almanya'ya tapınanlar nasıl sükutu hayali uğradıysa, dün Amerikan yöneticilerine bizim çocuklar Türkiye'de ihtilal yaptı dedirecek kadar Amerikancı olanlar da aynı hüsrana uğramışlardır. Başka bir ülke, menfaatleri doğrultusunda bilerek ya da bilmeden kullanılmaktan daha acı verici bir şey düşünülemez. Milli devlet, milliyetçi yöneticilerle kişilik ve kimlik kazanabilir. Carter'ların, Paul Henze'lerin ya da Wilhelm'lerin yöneticilerine bizim çocuklar dediği devletin yapısının bugün her şeyden daha fazla sorgulanmaya ihtiyacı vardır. 6. Kurumsal padişahlık. Bir ülkede iktidarın seçimle el değiştirmesi o ülkede demokrasinin olduğunu gösteren bir kanıt olamaz. Seçim demokrasinin gereğidir ancak tamamı değildir. Bir iktidar meşruiyetini ister karizmatik unsurlardan, ister geleneklerden, isterse rasyonel hukuki ilkelerden alsın, uygulamalarında liyakat, ehliyet, uzmanlık ve eşitlik gibi ilkeleri göz ardı etmesi, despotik bir yönetim olarak adlandırılması için yeterlidir. Seçimli iş başına gelenlerin zamanla ideallerini ihanet ederek zalim bir zorba yönetim kurmaları mümkünken, antidemokratik yollarla iktidarı ele geçirenlerin insani ve ahlaki ilkelere uygun bir yönetim kurmaları da en az bir o kadar mümkündür. Bizim toplum olarak içten çok dış, ruhtan çok fizik, gerçeklerden çok görüntüye önem verdiğimiz malumdur. Bizim için asıl olan formel yapıya uygunluktur. Öze ve esası uygunluk çoğu kez bizi ilgilendirmez. Bu yüzden iktidarların biçimsel bir demokrasiye uymaları bize yeterli görünür. Bugün ülkemizde iktidarlar biçimsel olarak seçimle iş başına gelmekte ve gitmektedirler. Ancak ülke monarşiden cumhuriyete geçerken yapı, zihniyet, kurumsal dönüşüm sağlanamamıştır. Cumhuriyet siyasi olduğu kadar sosyal, kültürel, ahlaki ve ekonomik dönüşüm ve değişimi zorunlu kılmaktadır. Bir ülkenin tabelasını değiştirmekle o ülkeyi değiştiremezsiniz. Bu anlamda Türkiye'de padişahlık sanıldığı gibi 1923'te sona ermemiştir. 1923'te padişahın kullandığı erk mini mini kurumların başındaki kişilere paylaştırılmıştır. Türkiye'nin binlerce padişahı vardır. Belediye başkanları, rektörler, il müdürleri, çeşit çeşit genel müdürler, karakollardaki birinci derecedeki amirler, sendika başkanları, medya patronları, sırtlarını bir yerlere dayamış yazarlar ya da sanatçılar, her biri kendi çapında birer imparator yetkisine sahiptirler. Çok çarpık ve garip bir yapı var bu ülkede. Şimdi soruyorum. Müfettişlik, araştırma görevliliği, genel yetenek ve benzeri sınavlar esnasında kurumun yetkilisi olan mini padişaha telefon etmeyen parlamenter, bakan, hatta siyasi parti genel başkanı kalmakta mıdır? Ya da yapılan bir ihalenin mevcut yasalara uygun olarak gerçekleştirildiğini gören var mı? Yanlış anlaşılmasın. Formalitelerin tamamlanması ayrı, yasanın gereğinin yerine getirilmesi ise daha ayrı şeydir. Belediyelerin imkanları dağıtırken seçimlerde kendilerine hayır demiş olan yurttaşlara hiç dönüp baktığını gördünüz mü? Amirlerin sicil doldururken ele tek öpmeyen, dik başlı çalışkan ve yasalara uygun davranan personele hakkını verdiğini bileniniz var mı? Kurumsal padişahlar kendi alanlarında her türden baskı, terör ve tacizi uygulayarak egemenliklerini sürdürmektedirler. Çalıştırdıkları personelden kendi özel emellerine baş eğmeyenlerin namus, şeref ve kişiliğiyle oynamayan kaç yetkili tanıyorsunuz? Ya da kendisine karşı çıkan bir astının haklı veya haksız olduğuna bakmadan cesedini çiğnemeyen bir yetkili gördünüz mü? Bütün bu gerçekler göstermektedir ki, kavramsal demokrasiden kurumsal demokrasiye geçilmeden ülkede adil bir yönetim kurmak mümkün değildir. Bunu sağlayacak entelektüel kadronun milliyetçi olması yetmez, aynı zamanda idealist olması da gerekir. Zira vatanı ve milleti sevmek milliyetçilik için yeterlidir. İdealizm ise bu sevginin yanı sıra ülkenin ve toplumun menfaati için birçok şeyi feda etmeyi de gerekli kılar. 7. Birey ve toplumsal değerler. Her dönemin ekonomik, sosyal ve siyasi değerleri farklıdır. Yine her dönemde egemen odakların, sınıfların ve mesleklerin kullandıkları ölçüler ve yargılar da birbirinden oldukça değişiktir. Feodal dönemin değerlerinin başlıcaları şan, şeref ve namustur. Bürokratik değerler dürüstlük, dakiklik, kültürseverlik ve aşırı duyarlılıktır. Liberal burjuva döneminin değerleri ise sermaye, kar, faiz, temettü gibi değerlerdir.